Ayrım 7. Sayfa 55. Tablo 4. Türkiye'nin dış ticareti ve dengesi. Milyon TL olarak. 1924 yılı. İthalat 193.6, ihracat 158, dış ticaret dengesi -34.7. 1925. İthalat 241.6, ihracat 192.4, dış ticaret dengesi -49.2. 1926. İthalat 234.7, ihracat 186.4, dış ticaret dengesi -48.3. 1927. İthalat 211.4, ihracat 158.4, dış ticaret dengesi -53.0. 1928. İthalat 223.5, ihracat 173.5, dış ticaret dengesi -50.0. 1929. İthalat 256.3, ihracat 155.2, dış ticaret dengesi -101.1. 1930. İthalat 147.6, ihracat 151.5, dış ticaret dengesi +3.9. 1931. İthalat 126.7, ihracat 127.3, dış ticaret dengesi +0.6. 1932 yılı. İthalat 86.0, ihracat 101.3, dış ticaret dengesi +15.3. 1933. İthalat 74.7, ihracat 96.2, dış ticaret dengesi +21.5. 1934. İthalat 86.8, ihracat 92.1, dış ticaret dengesi +5.5. 1935. İthalat 88.8, ihracat 95.9, dış ticaret dengesi +7.0. 1936. İthalat 92.5, ihracat 117.7, dış ticaret dengesi +25.2. 1937. İthalat 114.4, ihracat 138.0, dış ticaret dengesi +23.6. 1938. İthalat 149.8, ihracat 144.9, dış ticaret dengesi -4.9. Kaynak: dış ticaret rakamları için İstatistik Yıllığı 1937-1938 cilt 10, 1920'lerde dış açık, 1930'larda dış ticaret fazlası olduğu için fiili ithal kapasitesi 1920'lerde daha büyük, 1930'larda daha azdır. İ4. Tarımsal üretimde azalış. Dış ticaretin finansman darboğazı ve aleye dönen dış ticaret hatleriyle kötü hava şartları eklenince tarımsal üretim, hububat başta, 1927 ve 1928'de azaldı. 1927 tarım sayımı yılı olduğu için ekilen topraklarda gözlenen şiddetli düşüş, 1925 eşittir 100 ise 1927 76 puan, kısmen üreticilerin gerçek ekiliş alanı gizlemesiyle ilgili olabilir. Ancak Ziraat Vekili Mehmet Sabri Bey şöyle demektedir: ülkenin önemli bir bölgesinde hava şartları ve kuraklık dolayısıyla beklenen ürün alınamamış ve yapılan giderler karşılanamamıştır. Çiftçi çok acıklı duruma düşmüştür. İktisat Vekaleti Mecmuası No. 11 1929. Rakamlar 1928 ürününün de 1927'ye oranla artsa da önceki yıllara göre kötü olduğunu gösteriyor. Öyle ki 1929'da Türkiye büyük çapta hububat ithal etmek zorunda kaldı. İ5. Devlet vergi gelirinde artış. Kaldırılan aşar vergisini telafi etmek için 1926'da yeni vergiler yürürlüğe girdi. Var olanın oranı ve veya kapsamı arttı. Devlet gelirlerinin ve yatırımın gayri safi milli hasılaya oranı yükseldi. Özellikle demiryolu harcamalarında büyük sıçrama oldu. Demiryolu yapımı için devlet yabancı gruplarla anlaşmıştı. Dolayısıyla devletin piyasadan topladığı fonlar kısmen yurt dışına aktarılıyordu. Uzun vadeli kredi alınamadığı için hemen ödeme gerekiyordu. Diğer bayındırlık işleri de, Ankara'nın inşası gibi, buna eklendi. Bu etkenler iç ve dış konjonktürün aynı yönde işlemesiyle 1927'de üretim azalışını, deflasyonu, genel fiyat seviyesi düşüşü ve para darlığını, paranın dolaşım hızının yükselmesine rağmen başlattı. 1928'de ürün yine düşük kaldı ancak kredi hacminin genişlemesi para darlığını azalttı. 1929'da ürün bol oldu, ithalatın spekülatif artışı ile birlikte ticari hayata ve ulaştırmaya canlılık verdi. Ancak bu da uzun soluklu olamadı. Kısacası 1927-1929 arasında Türkiye'nin az gelişmiş ekonomisi iç ve dış koşulların etkileşmesiyle bir üst dönüş noktasında sallandı. Ne 1927 yılına kadar yürürlükte kalan eski 1-12-1916 tarihli 1924'te bazı değişiklikler geçiren Teşviki Sanayi Kanunu, ne 1928'de yürürlüğe giren yeni kanun özel sanayide büyük bir canlanma yaratabilmişti. 3. 1929 kambiyo krizinin patlaması ve korumacı politikaya geçiş. Alt başlık 1. Krize götüren etkenler. Bu sürecin içinde 4 etken 1929 dünya bunalımıyla doğrudan değil ancak dolaylı biçimde ilişkili olan bir kambiyo krizini oluşturdu. 1929 sonundaki bu kriz Türk devletinin yabancılara olan borçlarını ödeme olanağını ortadan kaldırmış, moratoryum ilan edilmiş ve devletin dış itibarı bozulmuştur. Bu etkenler şunlardı. İ1. Buğday ithalatındaki artış. 1927 ve 1928'de buğday üretiminin 1926'dakinin ortalama yarısı kadar olmasını izleyerek 1929'da 18 milyon TL tutarında hububat ithali gereği doğdu. Buna karşı hububat ihracatı ancak 5 milyon TL düzeyinde kaldı. İ2. Spekülatif ithalat artışı. Lozan Anlaşması'na göre Türkiye 1929 Ekim ayından itibaren gümrük vergilerini yükseltebilecekti. Spesifik niteliği ile %25 oranında olan yeni vergi, lüks sayılan ithal mallarıyla yerli üretime rakip mallarda %100'e kadar çıkıyordu. Vergi konmazdan önce ithalatı tamamlayarak stok yapmak endişesi, tüccarların spekülatif ithal eğilimini ve tabi kredi talebini artırdı. İ3. Demiryolu politikasının yarattığı döviz ve fon talebi. Yeni demiryolu yapımı ve imtiyazların satın alınması, Haydarpaşa Limanı, Mersin Adana Hattı, Anadolu Demiryolları, Zürih Bankası portföyü içinde devletin kambiyo piyasasına girmesi söz konusuydu. İ4. Osmanlı borçlarının ödenmesi. 1928'deki anlaşmaya göre Osmanlı borçlarının ilk taksitinin 1929'da ödenmesi gerekiyordu. Bunların tümü yaklaşık 90 milyon TL veya 9 milyon sterlin tutarında ek döviz talebi yarattı. Bunun 2 milyonu hububat ithali, 5 milyonu gümrük vergisi artışı beklentisine yol açtığı spekülatif ithalat, 1.25 milyon demir yolları ve diğer bayındırlık işlerinden doğan taahhüt, 0.9 milyon da Osmanlı borçları ile ilgili olmak üzere toplam 9 milyon sterlini aşıyordu. İhracat ise düşmüştü. TL'nin sterlin kuru 1009 kuruşa fırladı. İthalat baskısı altında dış ticaret açığı 101 milyon TL'ye yükselmişti. Bu daha önceki yılların açığının TL ile 2 katı demekti. Sterlin üzerinden açık artışı da buna yakındı. Krizi atlatmak için devlet 1930'da Banca Commerciale Italiana'dan 1 milyon sterlin, Rusya'dan 2 milyon sterlin, uluslararası bankalardan 0.5 milyon sterlin kısa vadeli borç aldı. Osmanlı Bankası'ndan alınan borçlar bunu tamamladı. TL kuru 1930'da 1030 kuruş eşit 1 sterlinde istikrar buldu. Kambiyo krizinin bir sonucu 27 Mayıs 1929 tarihli ve 1447 sayılı Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları Kanunu ile 25 Şubat 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koruma kanunu ve bunları tamamlayan çok sayıda kararname oldu. Döviz piyasası sıkı biçimde devlet kontrolüne alındı. Maliye Bakanlığı yetkisinde ithalatın ihtiyaç listelerine göre yapılmasından her türlü döviz, altın ve taşınık kıymetler üzerindeki ithal ve ihraç işleminin kontrol altına alınmasına kadar sıkı bir denetim getirildi. Bir diğer sonucu Merkez Bankası niteliğinde bir emisyon bankasının kurularak döviz piyasası yanında devletin ticari bankalarla birlikte para piyasasında etkinliğinin sağlanması girişimi oldu. bir devlet emisyon bankası kurma gereği 1. Dünya Savaşı öncesinden itibaren gündemdeydi. Bunun mümkün olabileceği ünlü iktisatçı Charles Rice tarafından Türkiye'ye davet edildiğinde belirtilmişti. 1930 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu. Bu denetim girişiminin devlete verdiği güç ile 1930 sonrası yıllarda tüketimi kısarak kapital birikimine kaynak yaratmak olanağı da ortaya çıktı. Ancak devletin döviz piyasasına müdahalesi bu noktada kalmadı. Olayların gelişimi dış ticarete müdahaleyi daha da sıkılaştırmak sonucunu verdi. Deflasyon ve bunalım 1929'u izleyen yıllarda şiddetlenmişti. Alt başlık 2. 1929 Dünya Bunalımının Türkiye'ye intikali ve dış ticaret rejiminin değişmesi. Türkiye'nin kendi içsel koşullarından ve kurumlarından doğan sıkıntılar 1929 Dünya Bunalımı ile örtüşünce 1929-1933 arasında ekonomide tüketim göstergeleri şiddetli bir gerilemeye girdi. Ancak 1935-1936 yılında tekrar yükselişe geçti. Dünya bunalımının Türkiye'ye intikali çeşitli yollardan oldu. İ1. Türkiye'nin ihracatçısı olduğu tarımsal ürünlerin ve diğer ham maddelerin fiyatı 1925'teki düzeyinin 1932-1933'te 3'te 1'i kadar düştü. Dış ticaret hatleri hızla aleyhe dönerken ihracat geliri cari fiyatlarla yarılanmış, ithalat gideri ise 3'te 1'e inmişti. Oysa sabit fiyatlarla ihracat artmıştı. 1929, 1930 ve 1931 yıllarında hububat ürünü bol olduğu ve ihracat yapıldığı halde ihracat gelirinde sıçrama olmadı. Dış ticaret hatlarındaki aleye dönüşten ötürü Türkiye reel gelir kaybına uğradı. Dış ticaretten kayıplar 1932 ve 1933'te zirveye ulaştı. Buna 1932'nin çok kötü bir ürün yılı olması eklendi. Tablo 5. Tarımda ekim alanı, krediler, tarım makineleri ithalatı, köylü iç ticaret hatleri. 1924-1938. 1924 yılı. Ziraat Bankası köylü kredisi. 16.4 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı. 2.16 milyon TL. 1925 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı. 1925 eşittir 100 alınarak. 100. Tarımda büyüme hızı. %5.6. Ziraat Bankası köylü kredisi. 15.5 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı. 2.72 milyon TL. 1926 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı. 116.1. Tarımda büyüme hızı. %31.8. Ziraat Bankası köylü kredisi. 16.3 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı. 2.13 milyon TL. 1927 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı. 75.7. Tarımda büyüme hızı. -%30.9. Ziraat Bankası köylü kredisi. 17.1 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 1.95 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 1927 eşittir 100 alınarak. 100. 1928 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 109.2. Tarımda büyüme hızı %19.2. Ziraat Bankası köylü kredisi 29.1 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 2.3 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 113.9. 1929 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 104.2. Tarımda büyüme hızı %42.6. Ziraat Bankası köylü kredisi 25.9 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 1.84 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 103.7. 1930 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 107.8. Tarımda büyüme hızı -%3.9. Ziraat Bankası köylü kredisi 40.3 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 1.39 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 67.9. 1931 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı %110. Tarımda büyüme hızı %14.3. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 25.5 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 0.78 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 40.6. 1932 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 96.8. Tarımda büyüme hızı -%28.8. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 21.5 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 0.65 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 45.5. 1933 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 105.7. Tarımda büyüme hızı %22.1. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 20.7 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 0.22 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 49.3. 1934 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 118.7. Tarımda büyüme hızı %2.7. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 21.3 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 0.56 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 48.0. 1935 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 125.4. Tarımda büyüme hızı -%6.1. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 24.5 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 0.4 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 54.7. 1936 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 132.8. Tarımda büyüme hızı %54.1. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 31.1 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 0.83 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 58.0. 1937 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 127.7. Tarımda büyüme hızı -%3.5. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 33.3 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 1.79 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 62.7. 1938 yılı. Tarla ürünleri ekim alanı 143.0. Tarımda büyüme hızı %5.4. Ziraat Bankası Köylü Kredisi 44.0 milyon TL. Tarım makineleri ithalatı 1.54 milyon TL. Köylü iç ticaret hatleri 63.7. Kaynak ekim alanı bağ ve bahçe hariç diğer ürünlere aittir. Ziraat Bankası kredileri ve tarım makineleri ithalatı için istatistik yıllığı 1937-1938. Büyüme sabit fiyatlarla hızı için Devlet İstatistik Enstitüsü istatistik göstergeleri 1923-1991. Köylü iç ticaret hatları endeksi buğdayın, şeker, tuz, gaz yağı, pazen ve kaput bezi gibi köylünün satın aldığı sınai mamuller itibariyle satın alma gücü bu mamullerden buğdayın iç piyasa fiyatında satın alabileceği miktardır. Fiyatlar istatistik yıllıkları ve Ş.R. Hatipoğlu 1936'da verilen fiyatlardan derlenmiştir. 1935-1938 yılı için pazen ve kaput bezi fiyatları bulunamadığından endekse dahil edilememiştir. İ2. İthalatçıların 1929'da yaptığı spekülatif ithalat, dünya fiyatlarının düşmesini izleyerek dış ticaret korumasına rağmen iflaslara yol açtı. Buna ithal malları satan kurumların ithalat kısıtlanınca satacak mal bulamaması eklendi. Ürün fiyatlarının düşmesiyle köyde azalan satın alma gücü de stokların tasfiyesine olanak vermedi. Dış ticarete açık kesimler, tarım, madencilik, ticaret, yabancı bankalar, yabancı bankaların zararları kısmen Türk hükümetinin aldığı kararlardan doğdu. Kambiyo kontrolüyle birlikte devlet, imtiyazlı şirketler ve devlet iştiraki olan şirketlerin fonlarını ancak sermayesi Türk olan bankalarda tutabileceği kuralını getirince bunların mevduat kaynakları azaldı. Döviz kredilerinden doğan borçların TL ile ödenmesi ilkesi de kısa vadeli sermaye hareketlerine bağlı zararlar yarattı. Bu bunalımdan özellikle etkilendi. Karlılığın faiz haddi altına düşmesi veya zararlar bu kesimleri niteledi. Tablo 6. Tablo 6. Sermaye, anonim ve limited şirketlerinde kar ve zarar. 1927 ve 1930-1932. 1000 TL olarak. Faaliyet dalı. Ticaret şirketleri. İhtiyat artı itibari sermaye. 15.166. Kar veya zarar. 1930 yılı. -498. 1931 yılı. -1042. 1932 yılı. 181. Kar bölü sermaye. Yüzde olarak 1927 yılında 10. 1930 ve 1931 verileri yok. 1931 1.2. Sanayi şirketleri. İhtiyat artı itibari sermaye 31.283. Kar veya zarar 1930 799, 1931 1299, 1932 1020. Kar bölü sermaye oranı yüzde olarak 1927 yılında 10, 1930 2.6, 1931 4.2, 1932 3.3. Milli bankalar. Milli bankaları Sümerbank ile Osmanlı, TC Ziraat ve TC Merkez Bankaları dahil değildir. İhtiyat artı itibari sermaye 38.300. Kar veya zarar 1930 yılı 2694, 1931 yılı 2043, 1932 yılı 1688. Kar bölü sermaye oranı yüzde olarak 1927 %12, 1930 7.0, 1931 5.3, 1932 4.4. Yabancı bankalar, ihtiyat artı itibari sermaye 6.0. Kar veya zarar 1930 yılı -883, 1931 yılı -1073, 1932 yılı -724. Kar bölü sermaye oranı yüzde olarak 1927 %12. Maden şirketleri, ihtiyat artı itibari sermaye 17.340. Kar veya zarar 1930 yılı -1764, 1931 yılı -3017, 1932 yılı -3704. Kar bölü sermaye oranı yüzde olarak 1927'de %11. Kaynak 1930-1932 yılları için Remzi Saka, İstanbul 1933 kısım 3'te verilen istatistiklerden hazırlanmıştır. 1927 yılına ait oranlar H. Hamit ve R. Saka Sermayenin Şirketlerdeki Hareketi kitabından O. Silier 1975'ten nakledilmiştir. İ3. İthalatçıların kısa vadeli sermaye girişi ile finanse ettikleri borçların TL ile değeri TL sterlin kuru 1930'da istikrar kazanıncaya kadar büyüdüğü için bir diğer iflas nedeni oldu. Diğer yandan 1930 tarihli Türk parasının kıymetini koruma kanunu dövizle açılan kredilerden doğan borçların TL ile ödenmesini kabul edince ithalat, ihracat finansmanında kullanılan kısa vadeli dış krediler tamamen kesildi. Dünyada talep azalır ve fiyatlar düşerken dış ticareti darlaştıran bir diğer etken yarattı. İ4. Sterlin 1931'de altın standardından ayrıldı ve devalüe oldu. TL sterline bağlanmaktan çıkarıldı, Fransız frangına bağlandı. Fakat frank da devalüe oldu. Dolar bunu izledi. 1931'de 22.7.1931 tarihli ve 1873 sayılı kanunla Türkiye'de ithal kontenjanları uygulanmaya başladı. İleride görüleceği gibi tüketim kısılmasının yarattığı ithalat azalışına döviz kontrolü ve miktar kısıtlamaları eklenince Türkiye 1930'dan itibaren dış ticaret fazlası vermeye, devalüe olan yabancı paralar karşısında TL değer kazanmaya başladı. Bu değerlenme dış ticaret kanallarını ve ihracatın mal bileşimini değiştirerek bir diğer bunalım kaynağı oldu. İ5. 1932'de Fransa ile başlayan clearing anlaşmalı ticaret kısa sürede diğer ülkelere yaygınlaştırıldı. Takas da yapılıyordu. Clearing ile ticarette Almanya ön plana çıktı. İhracattaki payı 1925'te %14.4 iken 1933'te %19'a, 1938'de %43'e çıktı. Buna karşılık İtalya'nın payı sırasıyla %26.5'ten %13.5 ve %10'a, Fransa'nınki %12.5'ten %6.4 ve %3.3'e kadar indi. Ülkeler itibariyle ihracatın dağılımındaki bu değişme, mallar itibariyle ihracatın dağılımına da yansıdı. Tütünün payı 1926'da %36'dan 1932'de %27'ye, 1936'da %21'e, kuru üzüm ve incirin payı da sırasıyla %19'dan %14'e ve %12'ye indi. Bu değişme söz konusu ürünlerin geleneksel üretim bölgesi olan Ege'de üretim miktarlarında yansımasını buldu. 1926-1931 döneminde yılda ortalama 23 bin ton olan tütün üretimi 1932-1936 arasında 12.5 bin tona indi. Üzüm, incir, pamuk üretiminde artış olmadı. İhracatın yapısındaki değişme, dünya bunalımının etkisinde ek olarak özellikle Ege bölgesini olumsuz yönde etkiledi. 1930'dan sonra ihracatta miktar olarak gözlenen artışın nedeni hububat, krom gibi birim değerine oranla ağırlığı yüksek olan ürünlerin öneminin artması oldu. Ayrıca pamuk da ihracatta ön plana çıkmıştı. Dokuma ham maddeleri, pamuk, yün 1923-1929 arasında ihracatın %14'ü, 1932'de %8'i, 1936'da %24'ünü oluşturuyordu.